Ayrım 6.
Mektubunun doğru bir örneğini Vatikan'daki dostlarından birine, Piero Dini'ye, Dini de mektubu çoğaltarak Galileo'nun adını temize çıkarmaya yardımcı olabilecek çeşitli kardinallere gönderdi. Ne var ki 1615 baharı ve yazı boyunca Galileo kendisini elden ayaktan kesen ve belki de karşısında saf tutan güçlerin ayırdına varmasıyla ağırlaşan uzun hastalık nöbetlerinden birine yakalandı. Gerçekten de kendini bir kumpasın ortasında görüyordu. Hasta yatağından Castelli'ye yazdığı gayri resmi mektubu yeniden kaleme alarak bu kez daha çok Valide Hanım Christina'nın kendisine hitaben bol referanslı bir kitapçık haline getirdi. Matbaacı Grand Duchess Christina'ya mektubu 1636'ya kadar Strasbourg'da basmaya cesaret edemediyse de mektubun el yazması İtalya'da geniş bir okur kitlesi buldu. Yıllar önce diye başlıyordu mektuba Galileo. Zat-ı âliyelerinizin de çok iyi bildiği gibi göklerde bizim çağımızdan önce asla görülmemiş olan pek çok şey keşfettim. Bu şeylerin yeni olmalarının yanı sıra onları izleyen kimi sonuçlar ve bu sonuçların akademik filozoflar arasında yaygın kabul gören fizik görüşleriyle çelişmesi beni küçümsenmeyecek sayıda bir grup profesörle karşı karşıya getirdi. Sanki bu şeyleri doğanın düzenini bozmak ve bilimleri altüst etmek için gökyüzüne ben koymuşum gibi. Bu profesörler bilinen hakikatlerin sayısındaki artışın bilimlerin küçülmesini ya da yok olmasını değil, araştırılmasını, yerleşmesini ve gelişmesini uyardığını bilmez görünüyorlardı. Hakikatten ziyade kendi görüşlerine aşık bu kişiler, çeşitli suçlamalar savurdular ve değersiz boş savlamalarla dolu yığını yazı yayınladılar. Üstelik kitab-ı mukaddesten layıkıyla anlamadan aldıkları, dolayısıyla gayelerine hiç uygun düşmeyen bölümleri aralara serpiştirmek gibi vahim bir de hata yaptılar. Galileo bu yorumları Valide Hanım Christina'ya yöneltmekle birlikte Christina'yı bu adaletsiz kişilerle aynı kefeye koymadı. Çünkü onun adaletsizliğinde garaz yoktu. Zehrini bir türlü idrak edemedikleri kitab-ı mukaddesi Kopernikus'un tek kelimesini okumadıkları değerli kuramını mahkum etmek amacıyla kullananlara akıttı. Kendi konumunu Aziz Agustinus'un karmaşık konular söz konusu olduğunda bundan böyle ortaya çıkacak hakikatler eski ya da yeni ahidin kutsal kitaplarına hiçbir biçimde ters düşmeyecek hakikatler olacaktır diyen baştan mahkum edici hipotezden kaçınmak için takvada ölçülülük, hükümlerde ihtiyat tavsiye eden sözleriyle destekledi. Kitab-ı Mukaddes'ten yapılan alıntıların bilim alanında kullanılmasıyla ilgili tezini oluşturmak için başvurduğu bütün tanrı bilim eserlerini 50 sayfalık mektubunun kenarlarında dipnotlar halinde belirtti ve kendini akıllarına gelen her araçla onu ve ona ait olan her şeyi yok etmeye çalışan düşmanlara karşı Aziz Agustinus, Tertullianus, Aziz Jerome, Aziz Aquinolu Thomas, Areopagoslu Dionysos ve Aziz Ambrosius gibi kişilerin ağzından savundu. İftiracılarının sayıklarını anladığını düşünüyordu. Muhtemeldir ki benim önermelerimin onların savunduklarından farklı hakikatler bildirmesinden rahatsız oldular. Dolayısıyla felsefe alanında kaldıkları sürece sağlam ve güvenilir bir savunma geliştiremeyeceklerini düşünerek sözüm ona dinden ve kitab-ı mukaddesin yetkisinden safsatalarına bir kalkan uydurmaya karar verdiler. Kilisenin kutsal babaları kuşkusuz bu kategoriden değildiler. Yine de Galileo, pek çoğunun fizik alanındaki ihtilaflarda bilimin ortaya koyduğu tersine kanıtları görmezden gelerek hüküm yürütmekle kitab-ı mukaddesin yetkisini gasp ettiklerinden yakınmaktaydı. O zaman en yüce ilahi tefekkürün tanrı bilimde bulunduğunu ve onun bilimler arasında krallık tahtına onurla oturduğunu kabul edelim. Fakat bu yolla en yüksek yetkiye sahip olan tanrı bilim, madem ki tabii bilimlerin daha aşağı ve mütevazı kurgularına tenezzül buyurmamakta, mukaddesatla ilgilenmedikleri için onlara itibar etmemektedir, o halde tanrı bilim profesörleri de ne inceledikleri ne de uyguladıkları mesleklerde ortaya çıkan ihtilaflarda karar verme yetkisini kendilerinde görmemelidirler. Ne hekim ne de mimar olan ama buyurmakta kendini özgür hisseden mutlak bir despot, zavallı hastalarının hayatını vahim biçimde tehlikeye atmak, yaptığı binaların çarçabuk yıkılması pahasına, gönlü öyle istiyor diye ilaç versin, binalar diksin. Neden? Katolik Kilisesi azası Kopernikus tarafından 1543'te sistemleştirilmeden önce, İsa'dan önce 6. yüzyılda yaşamış olan Pitagoras'a kadar uzanan, daha sonra yaşlılığında Platon'dan onay gören, Sir Reckoner'da Archimedes'in anlattığına göre, aynı zamanda Sisamlı Aristokras tarafından da benimsenen güneş merkezli evrenin eski bir görüş olduğunu kanıtlamak için Galileo'nun oldukça uğraşması gerekti. Bu kuramın mahkum edilmenin eşiğinde olduğunu düşünmesi için yeterince nedeni vardı ve Grand Duchess Christina'ya mektupta böyle bir girişime var gücüyle karşı çıktı. Bu görüşe daha az izlendiği ve daha az olumlandığı yıllarda bile rıza gösterilmiş hoşgörüyle bakılmıştır. Bugünse öğretisi kendilerini onun kitabını anlamaya adamış alimlerin çok sayıda yeni gözlemiyle her gün daha da pekişen ve sağlamlaşan Kopernikus'un yasaklanması, daha açık ve dolambaçsız biçimde onu daha çok gizlemeye ve bastırmaya yönelik bir gayret olarak hakikate aykırı düşmek olacaktır. Kopernikus'un kitabını sansür etmek veya ortadan kaldırmak bir yana, bu özgür önermeyi yanlış bularak mahkum etmek bile inanmanın sapkınlık olduğu bir önermenin kanıtlandığını görme fırsatı sunacağından, eğer yanılmıyorsam, insan aklı için daha büyük zararlara gebedir. Yine bütün bilimi yasaklamak, Kadir-i Mutlak Tanrı'nın izzetinin ve büyüklüğünün işlerindeki harikuladelikte ayırdına varılabileceğini ve göklerin açık kitabından eksiksiz biçimde anlaşılabileceğini bize öğreten Kitab-ı Mukaddes'teki yüzlerce bölümü sansür etmekle aynı kapıya çıkacaktır. Sanılır mı ki göklerin kitabında yazılı olan hikmetleri okumak, güneşteki, yıldızlardaki, onların batış ve doğuşlarındaki ihtişamı sadece görmekten ibaret kalacaktır? O kadarını barbar ve cühela takımı da yapıyor. O sayfalarda dile getirilen gizemler öyle derin, hikmetler öyle yücedir ki en dakik kafalı yüzlerce ve yüzlerce insanın göz nuru, emeği, çalışması bir araya gelse, hatta binlerce yıl durmadan araştırma yapsalar bile yine de sırlarına vakıf olunamaz. Bu vesileyle düşüncelerini kağıda döken Galileo, gelişmelerin kendisini Roma'ya doğru sürüklediğini hissediyordu. Ününü sapkınlık söylentilerinden temizlemek, aynı zamanda da filizlenmekte olan gökbilim incelemelerini kendi tasarladığı yeni silahlarla savunmak amacındaydı. Roma'nın ay hakkında münakaşa açan bir saray filozofu için tehlikeli bir yer olduğu kanısını taşıyan Roma'daki Toskana elçisinin bütün itirazlarına rağmen, Granduke Cosimo, Galileo'ya bu seyahati gerçekleştirmesi için izin verdi. Oysa Vatikan'a ve Engizisyon'un kutsal kalemine açılan koridorlar çoktandır öğretisinin yol açtığı ihtilaflarla uğulduyordu. 7. Zalimlerin şerri. Galileo'nun bilimin sorunları ile inanç konularının birbirinden ayırt edilmesi çağrısında bulunduğu sıralarda, kilise tarihinin en sıkıntılı anlarından birini yaşıyordu. 1517'lerde Almanya'da ortaya çıkan Protestan reformu karşısında şaşkına dönen Roma Kilisesi, 16. ve 17. yüzyıllarda karşı reform olarak adlandırılan savunmacı bir konuma geçti. Ökümenik bir konsey toplayarak Protestanlığı Katoliklikten ayıran çatlağı hızla kapatmayı umuyordu. Fakat bu gösterinin yapılacağı yerle ilgili ihtilaflar dahil türlü ayak oyunları ve engeller yüzünden toplantı yıllar yılı ertelendi. Bu arada da çatlak büyümeye devam etti. Sonunda Papa 3. Pol, Kopernikus'un kitabını ithaf ederek onurlandırdığı Papa, piskoposları, kardinalleri ve dini tarikat önderlerini İtalya ile Alman ulusunun Kutsal Roma İmparatorluğu arasındaki sınırda yer alan Trent'te topladı. 1545-1563 arasındaki 18 yıl boyunca bir toplanıp bir dağılan Trent Konseyi'ndeki tartışmalar ve oylamalardan sonra nihayet bir dizi ferman kaleme alındı. Konseyi nedenli uzun ömürlü olduğu düşünülürse yıllar içinde üyelerinin hayli değişmiş olması doğaldı. Ancak konseyin aldığı kararları nihai onay yetkisi 3. Pol'den 3. Julius'a, ondan da 4. Pius'a geçti. Bu fermanlarda ruhbanın nasıl eğitileceği ve kutsal yazıları yorumlamaya kimin yetkili olduğu gibi hususlarda alınan kararlar bildiriliyordu. Martin Luther'in tek tek kişilerin Kitab-ı Mukaddes'i kendilerince okumaya ve anlamaya hakları olduğu iddiasını reddeden konsey, 1546'da şunu ilan etti. Kimse kendi yargı gücüne güvenerek ve kutsal yazıları kendi düşüncelerine göre tahrif ederek onları yorumlamaya kalkışmamalıdır. Konseyin 25 oturum süren uzun müzakerelerden sonra çıkardığı bu fermanlar, papalığın yayımladığı, adını papanın yayınladığı bildirilerin sonuna eklenen bulladan ya da yuvarlak kurşun mühürden alan bir dizi emirname ile kilisenin resmi öğretisi haline geldi. Müzakerelerde ortaya çıkan belli başlı noktalar, Galileo'nun doğduğu 1564 tarihinde Trent Konseyi tarafından bir inanç beyanı halinde formüle edilip aşağıdaki gibi yazıya döküldü ve sonraki 10 yıllarda sayısız kilise görevlisi ve diğer Katolikler tarafından üzerine yemin edildi. Havarilerin ve kilisenin geleneklerini ve kilisenin diğer örflerini ve nizamnamelerini katiyetle kabul eder, benimserim. Aynı zamanda kutsal yazıları kutsal ana kilise tarafından kabul ve tasdik edilmiş ve edilen anlamına göre alırım. Kutsal yazıları yorumlamak ve gerçek anlamına karar vermek ona düşer. Ayrıca kilise babalarının oy birliğiyle üzerinde anlaştıkları yorumun dışında bir yorumda bulunmayacağım ve böyle bir yorumu kabul etmeyeceğim. Grand Duchess Christina'ya mektubunda Galileo, muarızlarını Kitab-ı Mukaddes'i kendi amaçlarına göre eğip bükerek bu yemini çiğnemekle suçladı. Öte yandan muarızları da Galileo'yu aynı biçimde suçluyordu. Galileo'nun bu tartışmayı kazanmaktaki tek umudu Kopernikus sistemi lehine olumlu deliller bulmasındaydı. Doğada bulunacak hiçbir hakikat Kitab-ı Mukaddes'teki hakikatlerle çelişemeyeceğine göre bu durumda herkes gök cisimlerinin yerleriyle ilgili kilise babalarının yargısının aceleye gelmiş olduğunu, dolayısıyla bilimsel keşiflerin ışığında yeniden yorumlanması gerektiğini düşünecekti. Bu düşüncelerle Roma'ya geldi. Kopernikus'un sistemini bu kez göklerin değil yerin gözleminden türettiği delillerle destekleyecekti. Büyük okyanuslardaki dalgalanmaların ve gelgitlerin gezegenimizin uzayda boşlukta gerçekten döndüğüne şaşmaz biçimde tanıklık ettiğine inanıyordu. Eğer yer hareketsiz dursaydı, bu suların kıyılarda düzenli aralıklarla inip çıkmasına, öteye beriye hareket etmesine ne neden olabilirdi? Dalgaları yerin dönmesinin doğal sonucu olarak gören bu görüş neredeyse 20 yıl önce Venedik'te Liza Fusina'dan kente içme suyu taşıyan mavnalarda yolculuk ettiği sıralarda aklına gelmişti ilk kez. Geminin hızında ve yönünde meydana gelen her değişiklikte büyük su varillerinde oluşan çalkalanmayı izlerken Adriyatik'teki ve Akdeniz'deki gelgitler ve akıntılarla ilgili bir model oluşturmuştu. Şimdi ise Villa Medici'deki Toskana elçiliğinde misafir olarak kalan Galileo, 1616 ocağının ilk yarısını dalgalarla ilgili kuramını ilk kez kağıda dökmekle geçirdi. Bir yandan da Roma'da her seferinde 15-20 kişiyle görüştüğü çeşitli ev toplantılarına katılıyor ve en ikna edici üslubuyla Kopernikus'un davasını savunuyordu. Evhamlı biri olan Roma'daki Toskana elçisi Piero Guicciardini, Galileo'nun bu davranışlarının olası maliyetinden ürktüğünden bu toplantıların önünü almaya çalıştı. Gözü davasından başka bir şey görmüyor diye Grand Duke'e yakındı Guicciardini. Başımıza ne dertler açabileceğini görmüyor ya da anlamıyor. Bir açığını yakalayacaklar ve görüşlerini destekleyen herkesle birlikte kendini belanın içinde bulacak. Zira öfkeli ve çok inatçı. Bu meseleyle öyle gaza gelmiş halde ki elini veren kolunu kaptırıyor. Bu işin şakası yok. Çok büyük sonuçları olabilir ve bu adam burada bizim himayemiz ve mesuliyetimiz altında. Kopernikus'u desteklemek için Galileo'nun dalgaların kanıtına ihtiyacı vardı. Çünkü gökbilim alanındaki bulgularına dayanarak yerin hareket ettiğini şu ana kadar kanıtlamayı başaramamıştı. En iyi yol Galileo'nun da yaptığı gibi dönenin yer olduğu bir evrenin daha ussal bir evren olduğunu ileri sürmekti. Muazzam büyüklükte sayısız yıldızın inanılmaz bir hızla her gün yerin etrafında döndüğünü söylemenin, çevreyi görmek için bir kubbeye tırmanıp sonra da dağın, ovanın etrafında dönmesini ummaktan ne farkı vardı? Ne var ki bu akıl yürütme tarzı Tanrı'nın gök kubbeyi gerçekte nasıl inşa ettiği hakkında hiçbir şey söylemiyordu. Bu Ptolemaüsçü sisteme ölümcül bir darbe indiren Venüs'ün evreleriyle ilgili keşfi bile Kopernikus'un sistemine delil teşkil etmiyordu. Danimarkalı gökbilimci Tycho Brahe'nin gezegenlerle ilgili sisteminde Venüs, ayınkini andıran bütün evreleriyle alındığında bile yerin hareket etmediğini göstermek mümkündü. Tycho'nun gezegenler düzenine göre 5 gezegen Güneş'in yörüngesinde dönerken Güneş de çevresinde Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn bulunduğu halde sabit duran yerin çevresinde dönüyordu. Her ne kadar Tycho kuramını 10 yıllar alan özenli gözlemlere dayandırmışsa da Galileo onu Ptolemaios'cu şemadan daha ahmakça buldu. Ancak Kopernikus'un sistemini yalnızca teleskopla kanıtlaması mümkün olmadığından savı sağlamlaştırmak için dalgalar konusuna döndü. Sadece Kopernikus'un ya da kendi şanı için değil, İtalya'nın bilimsel istikbalini garanti altına almak ve daha önemlisi Katolik inancın onurunu korumak için de denizin imdada yetişmesi gerekiyordu. Çünkü eğer kilise babaları çıkartılabilecek malum bir söylentiye dayanarak Kopernikus'u yasaklarlarsa, bir kuşak sonra belki de kafirlerin ine geçecek yeni teleskoplarla güneş merkezi sistemi doğrulayacak nihai kanıtlar ortaya serildiğinde kilise de komik bir duruma düşecekti. Dünya denizleri taşıyan hareket halinde bir teknedir diye yazdı dalgalar üzerine denemesinde. Bu devasa su tankı günde bir kez kendi ekseninde döner, yılda bir kez de güneşin çevresini dolaşır. Kopernikus'un sisteminde yer alan bu iki hareketin birleşimi denizlerdeki bütün gelgiti açıklar. Ancak belli yerlerde belli gelgitlerin zamanı ve büyüklüğü, her bir su kütlesinin kapladığı alan bu gölcüklerde ve küçük göllerde neden gelgit olmadığını açıklamaktaydı. Derinliği, bunun sonucunda söz konusu akıntının şiddeti, yerküredeki yeri, Akdeniz gibi doğu batı su yolunda bulunanlarda Kızıldeniz gibi yaklaşık kuzey güney su yolundakilere göre daha güçlü gelgitler olur ve öteki su kütlelerine yakınlığı Atlantik'in Pasifik ile buluştuğu Magellan Boğazı'nda olduğu gibi yakınlık güçlü akıntılara ve kabarmalara neden olabilir gibi pek çok olumsal öğeye bağlıdır. İtalya'dan hiç çıkmamış olan Galileo açıklamalarını ayrıntılandırmak için her yerden raporlar topladı. Akdeniz'in havzasını sabit tutup içindeki suyu şimdi olduğu gibi hareket ettirmesini aklım almıyor. Belki bu konularda daha derinleşmiş kimselerinki de almıyordur. Fakat yine Galileo'nun yeri hareket ettirmeden gelgiti açıklayamaması yerin hareket ettiğini kanıtlamadı. Dahası özenle işlenmiş ve oldukça sağlam ussal temelleri oturtulmuş olmakla birlikte dalgalarla ilgili kuramı yanlıştı. Yaşamı boyunca gelgitin gerçek nedenini, suların ayın çekiminden dolayı yükselmesi ve alçalmasını gözden kaçırdı. Çünkü bu denli uzaktaki bir cismin böyle bir güce sahip olabileceğini düşünemedi. Ayın etkisi düşüncesinde bir gizcilik ve astroloji kokusu alıyordu. Galileo'nun evren tasarımında çekim gücünün yeri yoktu. Galileo'nun öldüğü yıl 1642'de doğan halifi Sir Isaac Newton, 1687'de evrensel çekim yasasını açıklamakla uzaktan kuvvet uygulama fikrine paye verdi. Gerçekten de yeryüzü dönmeseydi bile ayın çekim gücü okyanuslarda gelgit yaratabilirdi. Onun evren biliminde ayları gezegenlerin, gezegenleri de güneşin yörüngesinde tutan güce gelince bu meleklerin işi olabilirdi. Galileo'nun Alman çağdaşı Kepler, gelgitlerle ilgili kuramının merkezine ayı koydu. Ne var ki ayın suyla yakınlığına ilişkin gizemli anıştırmalarla delik deşik olan Kepler'in düşüncesi Galileo'nun tümüyle mantığa dayanan düşünce biçimine yabancıydı. Hatta Kepler ayda zeki varlıklar olduğunu ve aya dünyadan gözlemlenen özellikleri onların verdiğini iddia etmişti. Ayrıca bir Alman protestanın tanıklığına bel bağlamaktan ürkmüş olması da mümkündür. Dalgalarla ilgili denemesinin el yazmalarını Roma'daki en yeni kardinallerden biri olan Grand Duke Cosimo'nun kuzeni 22 yaşındaki Alessandro Orsini'ye sundu. Kardinal Orsini'den bu yazıları vereceği onayla meselenin çözümüne yardımcı olabileceğini umduğu Papa 5. Pol'e iletmesini istedi. Genç kardinal vazifeşinaslık göstererek yazıları Papa'ya götürdü. Fakat 63 yaşındaki Papa bunları okumayı reddetti. Hazretleri onun yerine Kopernikus'un öğretisinin sapkınlıkla mahkum edilip edilemeyeceğine dair bağlayıcı bir karara varılması için uzman danışmanları toplayarak süreci bir bunalıma doğru götürmeyi yeğledi. Papa Giordano Bruno'nun duruşmasında Engizisyon üyesi olarak görev yapan tanrı bilim konularındaki danışmanı seçkin Cizvit düşünür Kardinal Roberto Bellarmino'yu çağırdı. Sapkınların balyozu Kardinal Bellarmino, bir vakitler Linsin Akademisi'nden Prens Cezzi'ye Kopernikus'un görüşünü şahsen sapkınlık olarak gördüğünü ve yerin hareket ettiği savını Kitab-ı Mukaddes'e aykırı bulduğunu itiraf etmişti. Bu itiraf üzerine Cezzi, eğer Kopernikus'un ömrü vefa ederse De Revolutionibus'un ancak Trent Konseyi'nden sonra daha önce değil basılabileceğini düşündü. Galileo'yu 15 yıldır sosyal vesilelerle yapılan toplantılardan tanıyan Bellarmino, 1611'de Jüpiter'in aylarını Galileo'nun teleskopundan görmüştü. Galileo'nun yaptıklarını herkesten daha iyi takdir edebiliyor ve büyük saygı duyuyordu. Galileo da gördüğü tek kusur, Kopernikus'un modeline bir hipotezden çok gerçek yaşama ilişkin bir senaryo gibi yaklaşmaktaki ısrarcı tutumuydu. Her şeyden önce ortada delil yoktu. Ayrıca kardinalin düşüncesine göre Galileo gökbilimini kamu alanında tutmalı ve kimseye Kitab-ı Mukaddes'in nasıl yorumlanacağını söylememeliydi. Trent Konseyi, Kardinal Bellarmino'nun gayretleriyle kutsal yazıların, kutsal babaların aralarında vardıkları anlaşmaya ters düşecek biçimde yorumlanmasını yasakladı. Çok sayıda modern yorumcunun yanı sıra bu kutsal babalar da güneşin yerin etrafında döndüğünün Kitab-ı Mukaddes'te açık bir biçimde ifade edildiği kanısındaydılar. Güneş yine doğdu ve battı ve çıktığı yere dönmekte acele etti. Bunlar Süleyman'ın sözleri diye yazdı Kardinal Bellarmino. O ki sadece ilahi ilhamla konuşan biri değildi. Herkesin üstünde bilge bir adamdı. Beşeri bilimlerde ve bütün yaratılmış şeylerin bilgisinde ilim sahibiydi. Kaldı ki bilgeliği Tanrı'dandı. O yüzden ister çoktan tanıtlanmış olsun, ister tanıtlanması mümkün olsun, bir hakikate ters düşen bir şeyi olur vermesi olanaksızdır. Eğer siz bana Süleyman'ın yalnızca görüntülere göre konuştuğunu, aslında hareket eden yer iken bize gemideki birinin kıyının gemiden uzaklaşıyor gibi görünmesine benzer biçimde, güneş hareket ediyormuş gibi geldiğini söylerseniz, size cevabım şu olur. Gemideki bir yolcuya gemi kıyıdan değil de kıyı gemiden uzaklaşıyormuş gibi görünse de o bunun bir yanılsama olduğunu ve düzeltilebileceğini bilir. Çünkü hareket halinde olanın kıyı değil gemi olduğunu açıkça görmektedir. Oysa güneşe ve yere gelince bilge birinin yargısını düzeltmeye ihtiyacı yoktur. Çünkü tecrübeleri ona yerin olduğu yerde durduğunu ve güneşin, ayın ve yıldızların hareket etmekte olduklarını söyleyen gözlerinin kendisini aldatmadığını şüpheye yer bırakmayacak biçimde söyler. Kaçınılmaz olanın gerçekleştiği 1616 Şubat'ında Galileo hala Roma'daydı. Bütün görev süresini Trent Konseyi'nin reformlarını hayata geçirmeye adayan Papa 5. Pol'ün isteği üzerine Kutsal Kalem'in kardinalleri Kopernikus'un savlarını iki önerme halinde düzenleyip 11 tanrı bilimciden oluşan bir heyete oylanmak üzere sundular. 1. Güneş dünyanın merkezidir. Bunun sonucu olarak mevzi alanı dışında hareket etmez. 2. Yer dünyanın merkezi olmadığı gibi hareketsiz de değildir. Hem bütün hem de günlük olarak hareket eder. Heyet kararında ilk düşüncenin Kitab-ı Mukaddes'le doğrudan çeliştiği için sadece biçimsel açıdan sapkın değil, aynı zamanda felsefi açıdan aptalca ve saçma olduğunu bildirdi. Tanrı bilimciler ikinci düşünceyi de felsefi açıdan aynı ölçüde pespaye ve din açısından yanlış buldular. Bu ikinci nitelemenin lafsi açıdan Kitab-ı Mukaddes'i inkar etmemekle birlikte dinin cevherini kemirdiği anlamına gelmekteydi.